Ayrım 28.
Olayın mahiyeti Marvin'e hiçbir zaman açıklanmamış olmakla birlikte şimdi annesinin tek tük sözlerine dayanarak babasının ya sadakatsizlik ettiğini ya da ıslah olmaz bir kumarbaz olduğunu sanıyordu. Babasının sürgününden sonra annesinin sürekli yoldaşı olmak en küçük erkek evlat olan Marvin'e düşmüştü. Annesine tüm sosyal faaliyetlerde eşlik etmek onun göreviydi. Yıllarca arkadaşlarının annesiyle flörtüne ilişkin alaylarına katlanmıştı. Marvin'in yeni aile görevinin babasının nezdinde popülerliğini arttırmadığını söylemeye gerek yok tabii. Baba evde cılız bir varlığa, sonra da yalnızca bir gölgeye dönüşmüş, çok geçmeden de temelli buharlaşıp gitmişti. 2 yıl sonra Marvin'in abiyi ondan iyi ve hayatta olduğunu ve ailesinin onsuz daha iyi olduğundan emin olduğunu bildiren bir kart almıştı. Belli ki Marvin'in kadınlarla ilişkilerinde esaslı oedipal problemlerinin temeli hazırdı. Annesiyle ilişkisi dışarıya kapalı, uzun bir yakınlığa dayanan, fazlasıyla mahrem bir ilişkiydi. Ve Marvin'in erkeklerle ilişkilerine yıkıcı sonuçlarla yol açmıştı. Hatta Marvin babasının ortadan kaybolmasına elle tutulur bir biçimde katkıda bulunmuş olduğunu sanıyordu. Bu durumda Marvin'in erkeklerle rekabette sakıngan ve kadınlara karşı aşırı çekingen olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olmamıştı. Phyllis'le ilk gerçek randevusu aynı zamanda son ilk randevusu olmuştu. Phyllis'le evlenene kadar sürekli bir beraberlikleri olmuştu. Phyllis ondan 6 yaş küçük, aynı derecede çekingen ve karşı cinsel ilişkilerinde aynı derecede deneyimsizdi. Geçmişin anımsanmasına ilişkin bu seanslar bana göre makul ölçüde verimli olmuştu. Marvin'in zihnini dolduran karakterlerle tanışmış ve bazı önemli yinelenen yaşam örüntülerini belirlemiştim. Ve bunları onunla paylaşmıştım. Örneğin Marvin anne ve babasının yaşadığı örüntünün bir bölümünü kendi evliliğinde yeniden yaratmıştı. Onun karısı da babasının karısı gibi cinsel lütufları keserek denetim sağlıyordu. Bu malzeme kat kat açıldıkça Marvin'in şu andaki sorunlarını birbirinden çok farklı 3 ayrı açıdan yorumlamak mümkün oluyordu. Varoluşsal. Burada odak yaşamın önemli bir kilometre taşını geçmenin uyandırdığı ontolojik kaygı üzerindeydi. Freudçu. Burada vurgu cinsel eylemin ilkel felaket kaygısıyla kaynaşmasıyla sonuçlanan oidipus kaygısı üzerindeydi. Ve iletişimsel. Burada vurgu dinamik evlilik dengesinin yakın geçmişin olaylarıyla altüst oluşu üzerineydi. Yakında buna ilişkin daha fazla şey ortaya çıkacaktı. Marvin her zamanki gibi gerekli bilgileri sağlamak için çok çalışmıştı. Ama düşleri bunu talep etmiş olmakla birlikte çok geçmeden şimdiki yaşam örüntülerinin geçmişteki köklerine olan ilgisini yitirdi. Bir defasında bu tozlu olayların başka bir çağa, neredeyse başka bir yüzyıla ait olduğunu söylemiş, kendisi dışında tüm karakterleri ölü olan bir dramı tartışmakta olduğumuzu da dalgın dalgın eklemişti. Düşlerin sahibi çok geçmeden tarihsel akınlarımıza Marvin'in tepkisi konusunda bana bir dizi mesaj verdi. Büyük, uzun, tekerlekli bir kutuya benzeyen, garip biçimli bir otomobil gördüm. Siyahtı ve rugan gibi parlaktı. Beni etkileyen pencerelerin yalnızca arkada bulunması ve çok çarpık olmasıydı. Yani pencerelerden dışarı bakılamıyordu aslında. Dikiz aynasıyla ilgili sorunları olan bir başka araba daha vardı. Onun da aşağı yukarı kayan bir tür filtresi olan arka pencereleri vardı. Ama filtre sıkışıp kalmıştı. Büyük bir başarıyla bir konferans veriyordu. Sonra projeksiyon makinesi sorun çıkarmaya başladı. Önce makineye bir slide koyacakken içindeki slide'ı çıkaramadım. Slide'da bir erkeğin başı vardı. Sonra slide'ı netleştiremedim. Daha sonra insanların kafaları ekranın önünü kapatıp durdu. Öne açık bir görünüm için bütün konferans salonunu dolaştım ama slide'ın tümünü hiç göremedim. Düşlerin sahibinin bana gönderdiğine inandığım mesaj şuydu. Geriye bakmaya çalışıyorum ama iyi göremiyorum. Arka pencere yok, dikiz aynası yok. İçinde bir baş olan bir slide görüşü engelliyor. Geçmiş, gerçek hikaye, gerçek olayların tarihi bir daha ele geçirilemiyor. Slide'daki baş benim başım, benim görüşüm, benim belleğim, yolu kesiyor. Geçmişi yalnızca şimdinin gözleriyle filtre edilmiş olarak görüyorum. Onu o zaman bildiğim ve yaşadığım şekliyle değil, şimdi yaşadığım gibi. Tarihsel anımsama kafaları görüş alanından çekmek için yapılan beyhude bir alıştırma. Sonsuza dek gidip gitmiş olan yalnızca geçmiş değil, gelecek de mühürlü. Rugan arabanın benim tabutum olan o kutunun ön pencereleri de yok. Yavaş yavaş benden nispeten az bir teşvikle Marvin daha derin sularda dolaşmaya başlamıştı. Belki de benim düşlerin sahibiyle konuşmalarımın kırıntılarına kulak misafiri olmuştu. Arabaya tekerlekler üstündeki garip kutuya ilişkin ilk çağrışımı bir tabut değil demek olmuştu. Benim kaşlarımın kalktığını fark ederek gülümsemiş ve fazla itiraz ederek insanın kendi kendini ele verdiğini söyleyen siz psikiyatrlardan biri miydi demişti. Arabanın hiç ön penceresi yok Marvin. Bunun üzerine düşün. Aklına ne geliyor? Bilmiyorum. Ön pencereleri olmadan nereye gittiğini bilemezsin. Bu sana şimdi önünde uzanan hayata nasıl uygulanabilir? Emeklilik. Biraz ağır gidiyorum ama anlamaya çalışıyorum. Fakat emeklilik konusunda hiç tasalanmıyorum ki. Neden hiçbir şey hissetmiyorum? Duygu orada. Düşlerine sızıyor. Belki onu hissetmek çok fazla acı verecek. Belki de acı kısa devre yapıp başka şeylere atlıyor. Şunu ne kadar sık söylediğine baksana. Cinsel performansım konusunda neden bu kadar alt üst olayım? Anlamı yok bunun. Benim esas görevlerimden biri de bir takım şeyleri seçip ayıklayarak duygulara ait oldukları yerlere tekrar koymaktır. Marvin çok geçmeden yaşlanma ve ölüme ilişkin kesin ve açık içeriği olan bir dizi düş anlattı. Örneğin düşlerinden birinde büyük bitmemiş beton bir yeraltı binasının içinde dolaşmıştı. Bir düş onu özellikle etkilemişti. Susan Jennings'i gördüm. Bir kitapçıda çalışıyordu. Kederli görünüyordu ve ben de ona biraz yakınlık göstermek için yanına gittim. Ona aynı şeyleri hisseden başkalarını böyle 6 kişiyi daha tanıdığımı söyledim. Başını kaldırıp bana baktı. Yüzü sümük dolu iğrenç bir kafatasıydı. Dehşet içinde uyandım. Marvin bu düş üzerinde iyi çalıştı. Susan Jennings, Susan Jennings. Onu 45 yıl önce üniversitede tanımıştım. Şimdiye dek onu bir kez bile düşündüğümü sanmıyorum. Onu şimdi düşün. Aklına ne geliyor? Yüzünü görebiliyorum. Yuvarlak, tombul, kocaman gözlüklü. Sana herhangi bir kimseyi hatırlatıyor mu? Hayır ama sizin ne diyeceğinizi biliyorum. Bana benzediğini söylerdiniz. Yuvarlak bir surat ve kocaman gözlükler. Ya öbür 6 kişi? Ha orada bir şey var, tamam. Dün Phyllis'le ölen bütün arkadaşlarımızdan ve emeklilikten hemen sonra ölen kişiler hakkında bir gazete makalesinden konuşuyorduk. Ona bir mezunlar bülteni okuduğumu ve üniversitedeki sınıfımdan 6 kişinin ölmüş olduğunu gördüğümü söyledim. Düşteki aynı şeyleri hisseden 6 kişi onlar olmalı. Büyüleyici. Orada epey bir ölüm korkusu var Marvin. Bu düşte ve tüm diğer karabasanlarda herkes ölümden korkar. Korkmayan hiç kimseye rastlamadım ama çoğu insan yıllar boyunca dönüp dönüp onun üzerinde çalışır. Sende ise birdenbire patlamış gibi görünüyorum. Bunu ateşleyenin emeklilik düşüncesi olduğunu kuvvetle hissediyorum. Marvin en güçlü düşün 6 ay önceki o ilk düş, iki zayıf adamlı, beyaz bastonlu ve bebekli düş olduğundan söz etti. O imgeler tekrar tekrar zihninde dönüyordu. Özellikle Victoria dönemini anımsatan o zayıf cenaze görevlisi ya da alkol aleyhtarı işçi simgesi. Bunu belki de kendisi için bir sembol olduğunu söylüyordu. Ölçülü, aşırı ölçülü olmuştu hep. Son birkaç yıldır biliyordu ki hayatı boyunca kendini duyarsızlaştırmıştı. Marvin beni hayrete düşürmeye başlıyordu. Öyle derinlere inmeye kalkışıyordu ki adeta aynı insanla konuşmakta olduğuma inanamıyordum. Birkaç yıl önce ne olduğunu sorduğumda hiç kimseyle, Phyllis'le bile paylaşmamış olduğu bir olayı anlattı. Bir dişçinin bekleme odasında Psychology Today dergisinin bir nüshasını karıştırırken insanın yaşamında önemli olmuş ve artık yaşamayan kişilerin her biriyle son bir anlamlı konuşma yapmaya çalışmasını öneren bir makale ilgisini çekmişti. Bir gün yalnızken bunu denemişti. Babasının onu ne kadar özlediğini ve onu tanımış olmayı ne kadar istediğini söylemeyi hayal etmişti. Babası yanıt vermemişti. Karşısında o aşina, Haziran salıncaklı koltuğunda oturan annesiyle son kez vedalaştığını hayal etmişti. Kelimeleri söylemişti ama onlarla birlikte hiçbir duygu gelmemişti. Dişlerini gıcırdatmış ve duygularını zorla dışarı çıkarmaya çalışmıştı ama hiçbir şey gelmemişti. Dikkatini asla kelimesinin anlamı üzerine yoğunlaştırmıştı. Onu bir daha asla, asla göremeyecekti. Annesi tabutunda yatarken onu öptüğünde, alnının soğukluğunu anımsayabilmek için kendini zorlarken yumruğunu çalışma masasına vurduğunu anımsıyordu. Ama hiçbir şey gelmemişti. Yüksek sesle haykırmıştı. Seni bir daha asla göremeyeceğim. Hala hiçbir şey olmuyordu. İşte o zaman kendini duyarsızlaştırmış olduğunu anlamıştı. Marvin o gün ofisimde ağladı. Tüm kaçırmış olduğu şeyler için, yaşamındaki tüm cansız yıllar için ağladı. Ne hazin diyordu. Canlanmak için şimdiye dek beklemiş olmam ne hazin. İlk defa olarak kendimi Marvin'e çok yakın hissettim. O hıçkırarak ağlarken omzunu sıkıca kavradım. Bu seansın sonunda kendimi tükenmiş ve çok etkilenmiş hissettim. Geçit vermeyen engeli nihayet aşmış olduğumuzu düşünüyordum. Marvin'le düşlerin sahibi konusunda birbiriyle kaynaşmış ve tek bir sesle konuşmuştu. Marvin seansımızdan sonra kendini daha iyi hissetmiş ve birkaç gün sonra gelip garip bir olay cereyan edene kadar son derece iyimser olmuştu. Phyllis'le tam cinsel ilişkiye başlarken birdenbire "Belki de doktor haklı, belki de tüm cinsel kaygım aslında ölüm kaygısı" demişti. Bu cümleyi bitirir bitirmez foş, ani ve zevk vermeyen bir erken boşalma olmuştu. Phyllis onun havadan sudan seks sohbetleri için konu seçimine haliyle sinirlenmişti. Marvin derhal ona karşı duyarsızlığı ve cinsel başarısızlığı için kendini azarlamaya başlamış ve tepe taklak derin bir depresyona yuvarlanmıştı. Az sonra düşlerin sahibinden acil, telaş yüklü bir mesaj aldım. Eve yeni mobilyalar getirmiştim ama sonra ön kapıyı kapayamıyordum. Biri oraya kapıyı açık tutacak bir düzenek yerleştirmişti. Sonra kapının dışında bagajlarıyla duran 10-12 kişi gördüm. Kötü, korkunç insanlardı bunlar. Özellikle yüzü bana Susan Jennings'i hatırlatan dişsiz bir koca karı. Aynı zamanda İki Şehrin Hikayesi filmindeki Madame Daferge'yi de hatırlatıyordu. Hani şu giyotinde kafalar kesip düşerken örgü ören kadını. Mesaj. Marvin çok korkuyor. Çok fazla şeyin farkını. Çok çabuk vardı. Şimdi ölümün kendisini beklediğini biliyor. Bilincin kapısını açmış bulunuyor ama şimdi çok fazla şeyin dışarı çıkmış ve kapının sıkışmış olmasından, onu bir daha kapayamayacağından korkuyor. Benzer mesajları olan ürkütücü düşler hızla ilerledi. Geceydi. Yüksek bir yerde bir binanın balkonunda tünemiştim. Aşağıda karanlıkta küçük bir çocuğun ağlayarak yardım istediğini duydum. Ona geleceğimi söyledim çünkü yardım edebilecek tek kişi bendim. Ama karanlığın içine doğru inmeye başlayınca merdiven giderek daraldı ve en püften trabzan elimde kaldı. Daha fazla ilerlemeye korktum. Mesaj. Ömrüm boyunca gömmüş olduğum çok önemli parçalarım var. Küçük erkek çocuk, kadın, sanatçı, anlam arayan parça. Kendimi duyarsızlaştırdığımı ve yaşamın büyük bir bölümünü yaşanmamış olarak geride bıraktığımı biliyorum. Ama şimdi o bölgelere inemiyorum. Korku ve pişmanlıkla başa çıkamıyorum. Ve bir başka düş. Bir sınavdayım. Sınav kağıdımı veriyorum ve son soruyu yanıtlamadığımı anımsıyorum. Paniğe kapılıyorum. Kağıdı geri almaya çalışıyorum ama süre dolmuş. Oğlumla sürenin bitiminden sonra buluşmak üzere randevulaşıyorum. Mesaj. Yaşamımla yapılabilecek olduklarımı yapamadığımı şimdi fark ediyorum. Ders ve sınav bitti. Onu farklı yapmış olmayı isterdim. Sınavdaki son soru neydi o? Belki başka bir şey yapmak. Birisi öğretmeni, zengin bir muhasebeci değil de başka bir şey olmak için farklı bir yöne sapabilirdim. Ama artık çok geç. Yanıtlarımdan herhangi birini değiştirmek için artık çok geç. Zaman tükendi. Keşke bir oğlum olsaydı. Onun aracılığıyla kendimi ölüm çizgisinin ötesindeki geleceğe fırlatabilirdim. Aynı gece, daha sonra. Bir dağ yolundan tırmanıyorum. Gece vakti bir evi yeniden inşa etmeye çalışan bir takım insanlar görüyorum. Bunun yapılamayacağını biliyorum. Ve bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama beni duyamıyorlar. Sonra arkadan birinin bana adımla seslendiğini duyuyorum. Bu bana yetişmeye çalışan anne. Bana bir mesajı olduğunu söylüyor. Birinin ölüyor olduğu mesajı bu. Biliyorum ki ölmekte olan benim. Ter içinde uyanıyorum. Mesaj. Artık çok geç. Tam ölüm denizine girmeye hazırlanırken evini gece vakti yeniden inşa etmek, belirlediğin yolu değiştirmek mümkün değil. Şimdi annemin öldüğü zamanki yaşındayım. Ona yetişiyorum ve ölümün kaçınılmaz olduğunu kavruyorum. Geleceği değiştiremem çünkü geçmiş bana yetişip karşıma çıkıyor. Düşlerin sahibinin bu mesajları giderek gümbür gümbür yükseliyordu. Onlara kulak vermek zorundaydım. Beni yönümü belirlemeye ve terapide olup bitenleri tekrar gözden geçirmeye zorluyorlardı. Marvin hızlı, belki de fazla hızlı ilerlemişti. Başlangıçta içgörüden yoksun bir adamdı. Bakışını içeriye doğru yöneltemiyordu. Yöneltmek istemiyordu. Nispeten kısa bir dönem olan 6 ay içinde muazzam keşifler yapmıştı. Gözlerinin yeni doğmuş bir kedi yavrusu gibi kapalı olduğunu öğrenmişti. İçinin derinliklerinde zengin, kalabalık bir dünya olduğunu, yüz yüze gelinirse bu dünyanın müthiş korkular getirdiğini ama aydınlanma yoluyla kurtuluşu da sunduğunu öğrenmişti. Yüzeysel görünümler artık onu cezbetmiyordu. Poole ve Reader's Digest koleksiyonlarının büyüsü azalmıştı. Artık gözleri yaşamın varoluşsal gerçeklerine açılmış olarak ölümün kaçınılmazlığı ve kendini kurtarma gücünden yoksun oluşuyla cebelleşiyordu. Marvin umduğumdan daha çabuk uyanmıştı. Kim bilir belki de düşlerinin yaratıcısının sesini dinlemişti. Başlangıçta görmeye hevesliydi ama çok geçmeden coşkunun yerini güçlü bir pişmanlık duygusu almıştı. Geçmişi ve yaklaşan kayıpları için yas tutuyordu. Her şeyden çok yaşamının uçsuz bucaksız boşlukları için yas tutuyordu. İçindeki kullanılmamış potansiyel, hiç sahip olmadığı çocuklar, hiç tanımadığı babası, hiçbir zaman aile ve dostlarla dolup taşmayan evi, gereğinden çok para biriktirmekten daha fazla anlam taşıyabilecek bir iş için. Nihayet kendisi için, düşlerinin hapsedilmiş sahibi için, karanlıkta ağlayarak yardım isteyen o küçük oğlan için yas tutuyordu. Gerçekte istediği hayatı yaşamamış olduğunu biliyordu. Belki bu hala yapılabilirdi. Belki hala hayatını büyük, boş bir tuval üzerine yeni baştan resmetmeye zaman vardı. Gizli kapıların tokmaklarını çevirmeye, meçhul bir kız evladı fısıldamaya, sır olan babaların nereye gittiğini merak etmeye başlamıştı. Ama haddini aşmıştı. Levazım hatlarının ulaşabileceğinden daha uzaklara gitmeye kalkışmıştı. Ve şimdi her taraftan saldırıya uğruyordu. Geçmiş alacakaranlıktı ve bir daha ele geçirilemezdi. Gelecekse tıkalıydı. Artık çok geçti. Evinin inşaatı tamamlanmış, sınavı teslim edilmişti. Bilincin savak kapaklarını ardına dek açmış ama yalnızca ölüm korkusuna boğulmuştu. Bazen ölüm korkusu evrenselliği içinde önemsizmiş gibi saf dışı bırakılır. Ne de olsa kim ölümü bilmez ve ondan korkmaz. Oysa genel anlamda ölümü bilmek, dişlerini gıcırdatıp bir iki ürperti geçirmek başka şeydir. Kendi ölümünün bilincine varıp onu iliklerine kadar hissetmek başka şey. Böyle bir ölüm bilinci çok seyrek, bazen yaşam boyunca bir ya da iki kez yaşanan bir dehşet duygusudur. Marvin'in şimdi ard arda her gece yaşadığı bir dehşet duygusu. Bu dehşet karşısında en olağan savunmalardan bile yoksundu. Çocuksuz olduğundan ölümsüz üreme hücrelerinin hayaliyle avunamıyordu. Onu ayakta tutacak bir dini inancı yoktu. Ne bilinci koruyup sürdürecek bir öbür dünyaya ne de her yerde her zaman hazır olan esirgeyici bir kişisel tanrıya inanıyordu. Ne de hayatta potansiyelini gerçekleştirmiş olduğunu bilmenin doyumuna sahipti. Genel bir kural olarak insanın yaşanmışlık duygusu ne kadar az olursa ölüm kaygısı da o kadar büyük olur. En kötüsü de Marvin'in bu kaygının ucunu bucağını göremeyişiydi. Düşteki imge çok canlıydı. Şeytanlar zihninin odasından kaçıp kurtulmuşlardı ve tehditkar bir biçimde tam görüş alanındaydılar. Marvin ne kaçabiliyor ne de sıkışmış olan kapıyı kapatarak onları tekrar hapsedebiliyordu. Bu durumda Marvin ve ben bir dönüm noktasına, tam bilinçlenişin kaçınılmaz sonucu olan kritik bir noktaya ulaşmıştık. Bu insanın dipsiz bir uçurumun önünde durup yaşamın acımasız varoluşsal gerçekleriyle, ölüm, yalnızlık, temelsizlik ve anlamsızlıkla nasıl yüzleşeceğine karar verdiği zamandır. Tabii ki çözüm yoktur. İnsanın yalnızca belli tavırlar arasında seçimleri vardır. Kararlı ya da ilgili olmak, ya cesurca meydan okumak, ya metanetle kabul etmek, ya da akılcılıktan vazgeçip hayranlık, korku ve gizem içinde ilahi bir kudrete güvenmek. Marvin'in ne yapacağını da, ona başka türlü nasıl yardım edebileceğimi de bilmiyordum. Her seansı onun yapacağı seçimleri hayli merak ederek dört gözle beklediğimi anımsıyorum. Ne olacaktı? Kendi keşfinden kaçacak mıydı? Bir kez daha aldanışın yorganını tepesine çekmenin bir yolunu bulacak mıydı? Sonunda dini bir çözüme mi sarılacaktı? Terapistin katılımcı, gözlemci olarak ikili rolünü hiç bu kadar yoğun bir biçimde hissetmemiştim. Şimdi duygusal bakımdan işin içine girmiş olup, Marvin'e ne olacağı konusunu fazlasıyla umursamakla birlikte, aynı zamanda inancın embriyolojisini incelemek için ayrıcalıklı bir konumda olduğumun da farkındaydım. Marvin, kaygılı ve çökkün durumu sürmekle birlikte, cesaretle terapiye devam ediyordu. Ona olan saygım giderek artıyordu. Terapiye çoktan son vermiş olacağını düşünmüştüm. Hala gelmesini sağlayan neydi? Birkaç şey diyordu Marvin. Birincisi migreni hala yoklamıyordu. İkincisi ilk buluşmamızda ona terapide kendini daha da kötü hissedeceği zamanlar olacağı yolundaki uyarımı anımsıyordu. Şimdiki kaygılı durumunun terapide bir evre olduğuna ve eninde sonunda geçeceğine ilişkin sözüme güveniyordu. Ayrıca terapide önemli şeylerin cereyan ediyor olması gerektiğine de inanıyordu. Son 5 ay içinde kendisi hakkında daha önceki 64 yılda öğrenmiş olduğundan daha fazla şey öğrenmişti. Ve hiç beklenmedik başka bir şey daha olmuştu. Filiz'le ilişkisi hissedilir bir değişim geçirmeye başlamıştı. Eskisinden daha sık ve daha dürüstçe konuşuyoruz. Bunun ne zaman başladığından emin değilim. Sizinle buluşmaya ilk başladığımda kısa bir konuşma heyecanı yaşamıştık. Ama asılsız bir alarmdı bu. Sanırım Filiz beni bir terapiste gitme gereği olmadan da konuşabileceğimize ikna etmeye çalışıyordu yalnızca. Ama son birkaç haftadır farklı bir durum var. Şimdi gerçekten konuşuyoruz. Filiz'e sizinle benim her seansta neler konuştuğumuzu anlatıyorum. Hatta benim seanslardan dönüşümü kapıda bekliyor. Ve anlatmayı geciktirdiğim zaman, örneğin ilginç bir sofra sohbeti olacağı için yemeğe kadar beklememizi önerirsem canı sıkılıyor. Ona en önemli görünenler ne tür şeyler? Hemen hemen her şey. Filiz'in para harcamaktan hoşlanmadığını söylemiştim. İndirimli satışlara bayılır. Bir kişi fiyatına iki kişilik kelepir bir terapi yakaladığımızı söyleyip şakalaşıyoruz. Böyle bir kelepiri sağlamak beni ancak sevindirir. Galiba Filiz'i en çok etkileyen, işimle ilgili olarak sizinle yaptığımız konuşmaları, yeteneklerimle daha fazla bir şeyler yapmadığım, kendimi yalnızca paraya adadığım, dünyaya neler verebileceğimi hiç düşünmediğim için kendi kendimi ne kadar düş kırıklığına uğratmış olduğumu anlatışım oldu. Bu onu çok sarstı. Eğer bu benim için doğruysa, onun için haydi haydi doğru olduğunu, hep kendini düşünerek, kendinden hiçbir şey vermeden yaşamış olduğunu söyledi. Sana çok şey vermiş ama. Ben de ona bunu hatırlattım. Önce böyle söylediğim için teşekkür etti. Ama daha sonra, biraz daha sonra pek de emin olmadığını söyledi. Belki bana yardımcı olmuştu ama bazı bakımlardan da benim yolumu kesmiş olabileceğini söyledi. Nasıl yani? Sizinle konuştuğum şeylerin hepsinden söz etti. Başkalarının evimize gelmeyişini, evimizi ziyaret etmeyi isteyebilecek dostlar edinme hevesimin kırışını, seyahat etmeyi reddetmesi ve benim seyahat etmemin de önüne geçişi. Bunu size hiç söylemiş miydim? Her şeyden çok da çocuksuz olduğu ve yıllar önce kısırlık uzmanı bir doktora gitmeyi kabul etmediği için pişmanlık duyuyor. Marvin, şaşırdım kaldım. Bu açıklık, bu dürüstlük. Siz ikiniz nasıl yapıyorsunuz bunu? Bunlar konuşulması güç ama gerçekten güç şeyler. Marvin sözlerini sürdürerek bu içgörüleri için Filiz'in de bir bedel ödediğini, zorlu çalkantılar yaşadığını söyledi. Bir gece Marvin uyuyamamış ve onun odasından fısıltılar duymuştu. Marvin'in horlaması nedeniyle ayrı odalarda uyuyorlardı. Ayaklarının ucuna basarak içeri girdiğinde Filiz'in yatağının yanına diz çökmüş dua ettiğini, aynı cümleyi şarkı söyler gibi yineleyip durduğunu görmüştü. Tanrı'nın anası beni koruyacak, Tanrı'nın anası beni koruyacak, Tanrı'nın anası beni koruyacak, Tanrı'nın anası beni koruyacak. Marvin bu sahneden çok etkilenmişti. Ama bunu kelimelere dökmekte güçlük çekiyordu. Sanırım içi merhametle dolmuştu. Filiz için, kendisi için, bütün küçük ve çaresiz insanlar için. Sanırım Filiz'in o sözleri şarkı gibi söylemesinin bir tür büyü olduğunu anlamıştı. Hepimizin yüzleşmek zorunda olduğumuz o korkunç şeylere karşı kağıt helvası inceliğinde bir kalkan.